hafta Harvard Üniversitesi'nden Doktor Onur Dağlayan'la konuşacağız. Öncelikle kısaca seni tanıyabiliriz.
Tabii. İstanbul'da doğdum. Büyüdüm. Kadıköy Anadolu Lisesi'ne gittikten sonra Koç Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi aldım. Kimya ve Biyoloji Mühendisliği'nde. Burada diyebilirim ki yani Koç Üniversitesi öğrenci olarak araştırma yapmak için çok iyi bir yer. Hani bilim yapmayı burada öğrendim. Sağ olsun Halil Kavaklı, Metin Türkay, Burak Erman gibi isimlerle çalışabildim biraz. Burada yapay zeka algoritmaları üzerine çalıştım. Yani mühendislik eğitimi alırken bir yandan boş vakitlerimde iki labda bir laboratuvarda bir çalışmaya çalıştım. Bunlardan bir tanesi yapay zeka algoritmaları üzerine, machine learning. Diğeri ise Halil Kavaklı'nın biyokimya laboratuvarı. Burada daha çok deneysel kısımları öğrenmeye çalıştım. Deney yapmayı öğrendim. Burada geliştirdiğimiz bir algoritmayı kanser hücre tiplerini ayırmak için ve bunların RNA seviyelerine bakıp ne tarz bir kanser olduğunu anlayabilmek için kullandık bu algoritmaları. Aynı zamanda bir de hesaplamalı biyoloji kullanarak bir Alzheimer hastalığında görev alan bir protein için ilaç geliştirdik. Bu 4 tane falan ilaç patentledik bu projeden. Buradan sonra yani Koç Üniversitesi'nde bu eğitimden sonra bayağı hazır hissetmiştim kendimi. Ondan sonra biraz da Aziz Sancar'ın iknasıyla Kuzey Carolina Üniversitesi'ne doktoraya gitmeye karar verdim. Burada bambaşka bir konuya çalışmaya karar verdim. Burada daha çok hücrelerin hareketlerini sağlayan mekanizmalara odaklanmak istedim. Bunlar hücre hareketi derken bu neden önemli dersek yani hayat için gerekli olan bir şey. Mesela bir organ, bir doku oluşurken hücrelerin doğru zamanda, doğru yerde olması gerekiyor ki bir araya gelsinler, bir dokuyu, bir organ oluştursunlar. Bütün organlar böyle oluşuyor. Tabii bu gelişimsel biyoloji kısmı. Ama mesela normal gelişmiş bir bireyde de ya da bir bebekte de bağışıklık sistemi için mesela vücuda giren bir patojenin yakalanıp etkisiz hale getirilmesi yine bağışıklık hücrelerinin çok etkili bir şekilde hareket edip onları bulmasıyla oluyor. Ya da kanserde özellikle en ölümcül kanserlerde metastaz yapan kanserler yani bir organda başlayıp başka kan damar yollarıyla başka bir organa zıplaması mesela o kanser hücrelerinin bir anda duruyorken hareket kazanması. İşte bunları sağlayan proteinleri çalışmaya çalıştım. Tabii bu çok zor bir konu çünkü klasik yöntemler kullanarak çalışılmıyor çünkü çok hızlı hareketler var. Proteinler hiç durmuyor yerinde bu hareketler sırasında. O yüzden yeni teknolojiler gerektiriyordu. Teknolojiler geliştirdim. Yani proteinleri hücre içinde kontrol edebilme ve onları görüntüleyebilmeyi sağlayan teknolojiler. Ondan sonra doktorayı tamamladıktan sonra Harvard Üniversitesi'ne geldim. Tıp fakültesine. Bu da sinir bilimleri departmanına. Michael Greenberg'in adında çalışıyorum. Burada iki farklı proje üzerinde çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi otizme sebep olan bir genin beyin gelişimini nasıl bozduğu. İkinci projede yani öğrenme sırasında moleküler düzeyde beyinde hangi hücre tiplerinde ne tarz değişiklikler oluyor? Bunları anlayabilme üzerine çalışıyorum şu an. Böyle. Kabaca kronolojik olarak gittim yani.
Her çalışma aslında birbirinden farklı ve hepsi çok değerli ve çok güzel. Şimdi ilk çalışmamla başlayalım istersen. Yapay zeka algoritmalarını kullanarak kanser üzerine bir çalışma yaptım. Bu çalışmadan biraz söz edebilir misin?
Tabii. Şimdi yapay zeka ya da veri madenciliği, hani bunların farklı isimleri var. Çok birçok alanda kullanılıyor şu an. Hani birçok disiplinde. Biz de Metin Türkay'ın laboratuvarında geliştirdiğimiz bir yöntemle bunu kanser bir örneğin kanser olup olmadığı ya da kansersin ne türde bir kanser olduğunu anlamak için kullandık. Mesela şunu demek istiyorum. Mesela bir örneğiniz var. Yani numune diyelim. Bunun tamamen RNA seviyelerini ölçebildiğinizi düşünün. Bu RNA seviyelerinden bunun net spesifik olarak hangi kanserin hangi alt tipi olduğunu anlayabilmeye yönelik bir yöntem. Çünkü bu bir sınıflandırma algoritması. Yani demek istediğim, yani biraz daha basit bir anlatayım. Mesela bir sınıf düşünün. Sınıfta öğrenciler var. İşte diyelim ki öğrenciler farklı milletlerden diyelim. Ve siz de ilk başta bu datayı, bu veriyi bir önce bir train etmeniz lazım. Mesela gidiyorsunuz. Var olan, mesela öğrencilerin yarısına bakıyorsunuz. Atıyorum yüz şeklinden, göz renginden, burundan, iki göz arası. Bu tarz ölçümler aldığınızı düşünün. Ve bütün bu ölçümleri, işte bunları feature deniyor mesela yapay zekada. Bunlarla bir model oluşturuyorsunuz. Matematiksel bir model. Diyorsunuz ki o zaman mesela şu şu şu şu şu şu özellikler olduğu zaman işte bu kişi işte ne bileyim Mısırlı ya da işte Amerikalı falan diyelim mesela. Bunun datasını zaten topladınız ve modellediniz. Ondan sonra mesela yeni bir kişi geldiği zaman ve bu kişinin hangi milletten olduğunu bilmiyorsunuz diyelim ya da etnisiteden. Bu ölçümleri sadece biliyorsunuz. Onun ne olduğunu tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Bu daha önce oluşturduğunuz model. Yani yapay zeka sınıflandırma modelleri zaten budur. Hani yüz tanıma, ses tanıma, benzer şeyler. Mesela orada da farklı frekanslara bakıp sesin kime ait olduğunu anlayabilirsiniz. Ya da yüzün daha önce gördünüz mü, görmediniz mi gibilerinden mesela aratıyorken falan. Biz de bunları, bu dediğim özellikler, bu kontekste bizimkinde o kanser hücrelerin ya da kanser olmayan hücrelerin gen ifade seviyeleri. Yani belki biliyorsunuzdur, bir genden RNA olur genelde, RNA olur. RNA'dan da protein olur. Bu RNA seviyelerini ölçebiliyorsunuz normalde. Ve farklı RNA seviyelerini bu özellikler gibi düşünün. Hani daha önce söylediğim yapay zeka. Buradan bu ne kanser tipi? İşte atıyorum pankreas kanserinin bilmem şu alt tipi olduğunu anlayabilmek için. Bunu uyguladık yani.
Açıkçası burada benim aklıma toplam birkaç nokta oldu. Şimdi bunları yaparken yapay zeka tam olarak orada nasıl müdahale ediyor?
Yani yapay zeka dediğimiz kısım aslında o modellemenin kısmı. Farklı farklı modelleme yöntemleri var matematiksel olarak. Hani bu tamamen değişiyor şeye göre. Yani yapay zeka aslında birazcık kara kutu. Orada bu ilk kullandığın, train ettiğin datayı kullanarak oluşturduğun modele aslında deniyor yapay zeka. Ama öyle bir iyi modelleme lazım ki mesela fazla modellersen yani sonra yanlış bunu tahmin edebilirsin. Tamamen şey olması lazım, tahmin edilebilirliği çok düzgün bir şekilde tasarlanması lazım bu modelin. Bu matematiksel bir model aslında demek istedim, onu demek istiyorum. Ve farklı farklı modeller var şimdi o konulara girmeyelim. Biz de bunlardan bir tanesine hani odaklandık ve onu biraz geliştirdik diyebilirim.
Şimdi diğer çalışma kanser hücreleri üzerine. Bu çalışmada kanser ve hücre hareketlerinin üzerinde oldu. Bundan da biraz söz edelim mi?
Evet doktora, şimdi ben şimdi mühendislik eğitimi aldım ama bir yandan da bu hesaplamalı biyolojiler konularıyla ilgilendim. Ama biraz daha böyle biyofizik daha işin temellerine inmek istedim doktora da. Şimdi şöyle söyleyeyim, daha önce de bahsettim. Özellikle kanserde mesela hani bir şekilde hala bu tam belli değil. Bir şekilde bir kanser oluşurken vücutta bir yerde, hücreler yani transforme olunca belli hareketlilik kazanmaya başlıyorlar. Özellikle belli kanser tiplerinde, mesela pankreas kanseri, akciğer kanserinin bazıları, kolorektal kanser, bazı göğüs kanseri tiplerinde yani bir şekilde orada durmuyorlar ve inanılmaz bir hareket kabiliyeti kazanıyorlar ve hareket ediyorlar. Yani bunları da yapan şeyler, bu hareketi sağlayan onun içindeki belli proteinler, hücrelerin. Mesela bu böyle bir network gibi bir şey oluşturuyor bu hücreler. İçindeki protein sistemi onlara aktin deniyor. Ve hücreler hareket ederken bir şekilde mesela ön kısmına yaparken, genişlerken arka kısmı hücrenin onu takip ediyor. Ve bunları yapan başka başka proteinler var. Yani o proteinler sinyal getiriyor. Diyor ki bunu böyle yap ve ilerle diyor mesela, atıyorum. Şimdi soru hangi protein ne yapıyor? Yani bunu nasıl yapıyor? Neden bunlar önemli? Çünkü tam anlarsak bu mekanizmaları daha sonra bunları durdurabiliriz çünkü. Yani biliyorsunuzdur ilaçların neredeyse %99'u proteinlere hedef alır. Yani bir proteine gider bağlanır ilaç, onu durdurur mesela. Bu ama bizim anlayamadığımız şeyler bu hareketleri sağlayan mekanizmalar ve bunların belli mekanda, hücrenin içindeki mekanlardan bahsediyorum, belli zamanda nasıl hareket ettiğini anlamaya yönelik. Yani bunlar zor sorular. İşte biz de bu protein mekanizmalarını anlamaya çalışıyorduk. Ve benim geliştirdiğim için soru şu. Normalde biyolojide yapılan yöntem şudur. Mesela diyelim ki, ya şöyle açıklayayım. Bunu daha önce de bahsetmiştim biraz offline. Şimdi mesela bu bir devre gibi. hücre, bir hücreyi bir devre gibi düşünün, tamam mı? Ya bildiğin elektronik bir devre gibi düşünün ve içinde parçacıklar var, parçaları var, komponentleri, değil mi? Şimdi hatta diyelim ki bu devre başka bir galaksiden gelsin ve ne olduğunu bilmiyoruz. Açıp bakıyoruz ve önümüzde bir devre var. Ve şimdi parçaların da hareket ettiğini düşünün. Yani yerinde de durmuyor, normal bir elektrik devresindeki gibi de değil. Sürekli hareket ediyorlar. Şimdi bunu nasıl çözeriz? Bu devrenin ne işe yaradığını ve nasıl çalıştığını nasıl anlarız? Yani temel soru. Bu dediğim biyolojinin her alanına uygulanacak bir soru tipi. Genelde de iki yöntem vardır ve bunlar ikisi de gereklidir. Bir tanesi görüntülemek. Yani hangi protein nereye gidiyor? Bunu bir göreyim. Tamam. Buraya gidiyor. Bu daha çok korelatif bir bilgi verir. Ha, buraya hareket ettiğinde bu protein bu hücrede bu tarafa hareket ediyor. Demek ki böyle bir korelasyon var aralarında. Ama bu yeterli değil. Değil mi? Bir aynı zamanda direkt sonuç bulmanız lazım. Bunun için de mesela ben bu proteini buradan çıkarırsam ya da bu devreden bu parçayı çıkarırsam ne bozuluyor? Ne gidiyor? Değil mi? Devrenin işleyişi nasıl bozuluyor? Şimdi o çıkarma kısmı çok sıkıntılı bazı biyolojik alanlarda. Mesela normalde çıkarma dediğim şey klasik yöntem genini silmektir o protein. O proteini kodlayan geni silersiniz organizmada ya da hücrede. O gen olmadığı için ondan olacak RNA da olmaz. RNA olmadığı için ondan da o protein olmaz. Yani böylece bakarsın neler bozulmuş, değil mi? Normalde bunu yaparlar insanlar. Ya da bazen direkt sadece RNA'yı durdurabilirsin mesela. RNA'yı da direkt durdurabileceği noktan denilen yöntem var. Ama hücre hareketi çalışıyorsan ve bu tarz hızlı hareketleri ve dinamik hareketleri çalışıyorsan bu yöntemler çok işe yaramıyor. Çünkü o geni sildiğin zaman bu devre bir şekilde bunu adapte oluyor ve yeni proteinleri devreye sokuyor ve bir şekilde o işine devam ediyor. Sen o protein eksikliğinden neyin bozulduğunu anlayamıyorsun. Anlatabildim mi? Yani o protein çektiğini düşün o devreden o şeyi. Hop oraya bir şey gelmiş. Ne olduğunu bile anlamıyorsun. Çünkü kaçırdın ne geldiğini. Çünkü bu dediğin manipülasyonlar gende günler haftalar süren şeyler. Hani o sırada o şeyi kaçırıyorsun. Pencereyi kaçırıyorsun ne gördün diye. Mekanizmayı kaçırıyorsun. Bu yüzden de bunu çalışmak çok zor. O yüzden teknoloji gerektiriyordu. Ben doktora da o yüzden teknoloji çalıştım. Yani teknoloji geliştirmeye çalıştım. Geliştirdiğim teknolojiler de direkt proteinleri hedef alan. Hani DNA'yı, RNA'yı unut. O proteini al ve onu öyle bir modifiye et ki o protein mesela ışıkla açılıp kapanabilsin. Mesela hücreye bir ışık tuttuğum zaman, mavi ışık diyelim, o protein açılıp kapanabilsin. Böylece daha hücre adapte olamadan onun yokluğuna. Çünkü şey diye düşünün. Hareket eden parçalar olan bir makineyi düşünün. Buradan bir tanesini tutuyorum o sırada geçici olarak ve bunu ışıkla yaptığımı düşünün. Hani elimle parmağımla değil de hani birazcık sekteye uğrayacak bir kısmı. Ve onu da o sırada görüntüleyip şurası bozulmuş diyebiliyorsunuz. Anlatabildim mi? Yani teknoloji, gereken teknolojiler çok hızlı ve yerinde müdahale gerektiren teknolojiler. Yani hücrenin de, hücre dediğimiz yerde büyük bir şehir gibi düşünün. Yani her kompartmanında farklı işler oluyor. O rezolüsyona inmeniz lazım. Çözünürlüğe.
Hani bu ışık tutuldu ya. Işık tutuldu.
Onu nasıl mı yapıyoruz?
Yani o nasıl yapılıyor ve o nasıl etkiledi? Yani onun sonucunu neydi?
Evet, evet. O şimdi orada farklı şeyler yaptım ben. Teknolojiler. Yani bir tanesi. Şimdi şunu söyleyeyim. Bitkiler çoğu bitki ışığa duyarlı. Yani içinde zaten ışığa duyarlı olan proteinler var. Mesela bunlardan bir tanesi de yulaf. Kullandığım. Ben oradaki bir proteini kullanarak düşünün. Mesela elimle göstereyim. Bir protein düşünün. Şöyle bir kaya gibi. Normalde bu proteinin bir görevi var işte hücrenin. Bilmem ne hareketini yapıyor diyelim. Bu bitkiden aldığım minik proteini bir şekilde bunun bir yerine taktığımı düşünün. Böyle. Tamam mı? Yani gibi anahtar düğmesi takmak gibi diye düşünün. Yani tabii ki bunun için hani protein dizaynı alanına giriyor. Bu protein mühendisliği. Hani onlara girmiyorum. Tamamen önce modelleyip neresine nasıl bu müdahalenin yapılması gerektiğini ya uzun birkaç senelik de bir çalışma var orada zaten. Onları atlıyorum. Sonucu söylüyorum. Bu proteini buna takınca bu protein ışığa duyarlı ya bitkiden gelen bu protein. Ve normalde de memeli hücresinde yani insanda veya hayvanlarda olmayan bir şeydi. O yüzden onlar yani ışığa duyarlı değil. Normal atıyorum bir karaciğer hücremiz ışığa duyarlı değil yani. Onu oraya takınca bu proteini de aktivitesini de onunla kontrol edebilmiş oluyorsunuz. Çünkü bu protein üzerinde bu ışık, bu protein üzerinde yapısal bir değişikliğe sebep oluyor normalde bitkide. Bunu öyle bir şekilde entegre ediyorum ki bu protein ışığa duyarlı olmuş oluyor. Anlatabildim mi? Yani birazcık da domino etkisi gibi. Mesela bundaki bir yapısal değişiklik, bundaki yapısal değişikliğe sebep oluyor. Bu diğer takılı olan proteinde, yani çalışmak istediğimiz proteinde. Ve bunu böyle yapınca da ışığı mesela hücreye mikroskopla da yollayabilirsiniz. Normal bir ışık paneliyle de yollayabilirsiniz. Hani farklı, ya da bir fiber optikle de yollayabilirsiniz hayvanın beyninin derin bir noktasına mesela. Neyse, beyninde bir yerde. O ışığa ve çok duyarlı. Böylece açıp kapatabiliyorsunuz o proteini. Ondan sonra da ne gibi sonuçlara sebep oluyor bu manipülasyon diye sorular sorabiliyorsunuz. Yani artık burada ne çalışmak istiyorsanız, hani bu teknolojiler, yani geliştirdiğim teknolojiler her alana uygulanabilecek teknolojiler. Yani protein çalışan herkesi ilgilendirebilecek konular.
Hem çok eğlenceli hem de çok güzelmiş açıkçası bu çalışma. Şimdi bu şu dönemlerde çalıştığım diğer konu da otizm. Bu da çok enteresan bir çalışma. Bundan da sorabilir misin?
Tabii, yani ben aslında hedefim, yani bu geliştirdiğim teknolojileri sinir bilimi alanındaki sorulara uygulamak. Yani gelecekte bunu yapmayı düşünüyorum. Bir sonraki kendi laboratuvarımı kurunca buradan sonra. Ama o sırada biraz daha beyni öğrenmek için hani buraya geldim. O teknolojilerin hiçbirini kullanmıyorum bile şu an. O ileride yapacağım şeyler, ama şu an kendime bir iki tane problem seçtim. Hani sinir biliminde ne çalışabilirim diye. Bunlardan bir tanesi otizmle ilgili. Şöyle, şimdi otizm çok karışık bir konu. Çünkü çok farklı gende mutasyondan olabilir. Yani binlerce. Ve bu böyle bir kombinasyon şeklinde. Yani şu mesela bazı hastalıklar vardır. Mesela Rett sindrom da çalışılıyor bu laboratuvarda. Rett sindrom şeydir. Kız çocuklarında görülen çok çok kötü bir hastalık. Yani otizmin aşırı şiddetli seviyesi. Yani bu hastalar yani yataktan kalkamaz, tamamen bağımlı her şeye. Yani konuşamıyorlar, yemek yiyemiyorlar falan böyle. Ve zaten 20'li yaşlarında da ölüyor zaten. Hani bu çok şiddetlisi. Ve bu bir tane mutasyondan kaynaklanan bir şey. Bir gende, MECP2 denilen gende bir mutasyondan kaynaklanıyor. Ve çok ilginç mesela. Bu benim çalıştığım değil bu arada. Benimkine geleceğim. Neden söylüyorum? Mesela o bebekler, kız çocuklar mesela doğduğu zaman hiçbir problem yok. Yani normaller. Hiçbir sıkıntı yok. Ama ne zamanki bir şey öğrenmeye başladılar, mesela genelde bu dil öğrenme dönemleri 2-3 yaşında falan, direkt bir şeyler yanlış gitmeye başlıyor ve direkt yokuş aşağı doğru beyinde bir sürü yapısal ve fonksiyonel değişiklikler görüyor ve daha sonra geri dönüş olmayan bir hastalığa hani yakalanıyorlar ve ondan sonra da tamamen yatalak oluyorlar diyeyim ve konuşamıyorlar, yemiyorlar, içemiyorlar, hiçbir vücuttan hiçbir yere hareket edemiyor falan. Şimdi bu neden önemli? Şimdi mesela şöyle düşünün, hani biz sonuçta hayvanız, sosyal hayvanlarız. Yani insan beyni, yani kabaca söylersem bir iç kısmı, bir dış kısmı diye ayırırsak, dışındaki yer korteks, bir de iç kısmı. Normalde hayvanlarda da olan ortak özellik o iç kısım, hani bizim normal güdülerimizi, yeme, içme, seks, yani bu tarz genel uyku şeyleri kontrol ediyor zaten. Hani bunun için hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Yani doğduğumuz zaman bu zaten şey, kodlu. Ama korteks tamamen öğrenmeyle şekillenen bir şey. Zaten bu çalıştığım yer mesela şu an laboratuvar. Bizden önceki insanlar, bu konuda Nobel almış insanlar. Bunlar mesela minik kediler üzerinde yaptığı deneylerde, mesela kediler doğduktan sonra tek gözlerini kapatıyorlar ve tamamen tek gözü kapalı olarak büyüyor kedi. Ve onun visual cortex'te, o yani kısma tekabül eden kısmı beyinde tam gelişemiyor o gözle tekabül eden. Çünkü görsel duyu alması gerekiyor. Yani beyin gelişiminde duyular çok önemli. Yani bir tek görme değil tabii ki, dokunma, ses, tat falan. Bu yüzden o korteks, insana özgü ve insanda özgü demeyeyim de insanda en çok gelişmiş olan şey, öğrenmeyle oluşan şeyler. Şimdi bunların da tabii moleküler düzeyde bir ifade edilmesi var. Yani belli proteinler bu etraftaki stimülasa göre, yani ve öğrenmeye göre harekete geçiyorlar. Ve belli fonksiyonları gerçekleştiriyorlar. Belli hücre tipi. Bu arada beyinde de bir sürü hücre tipi var. Yani çok karışık bir yer. Bu proteinlerden biri mesela işte MECP2, Rett sindrom dediğim. Normalde bir şey olmuyor ama ta ki bebek bir şey öğrenmeye başladığı an, çünkü o proteine çok ihtiyaç duyuluyor öğrenmeyle ilgili bir şey ve bozuk olduğu için mutasyondan dolayı çalışamıyor ve işler bozuluyor. Benim çalıştığım gen başka bir gen, o değil ve bu gen şey zeka geriliğine sebep oluyor hastalarda, bazı hastalarda. Ve tabii ki gidip de o hastaların beynini açıp moleküler düzeyde neler değiştiğini anlayamayacağımıza göre, yani bunu yapamayacağımıza göre genetik mühendisliğiyle bu mutasyonları ya da bu genin yokluğunu farede yapıyoruz. Yani farede mesela o geni silip beyninde spesifik olarak belli hücre tipinde beyin nasıl yanlış gelişiyor bu farelerde? Hani doğduktan sonra bu ne tarz, yani mekanistik olarak mesela hangi hücreler oluşamıyor mesela ya da doğru yere gidemiyorlar dedim. Yani hücrelerin doğru yerde doğru zamanda doğru yere gitmesi gerekiyor. Bunu yapamıyorlar. Bunları anlamaya çalışıyorum ben spesifik olarak ve bu genin normalde bu proteinin görevi DNA yani gen ifadesini sağlıyor. Hücre içinde histon denilen şeyler. Onları anlatabilirim eğer.
Gen ifadesi ne demek oluyor?
Ya gen ifadesi işte evet Türkçe'ye çevirirken böyle sıkıntılar var. Keşke bak Esra bu konuda yani bizim biyolojik terimleri Türkçe'ye çevirecek bir terim şeyine ihtiyacımız var aslında. Yani birçok kelime hiç mantıklı gelmiyor Türkçe konuştuğumuzda. Her şey İngilizce. Bunu yetkililere sesleniyorum yani düşünmediğim. Şimdi İngilizce'de expression deniyor. Hani Türkçe'ye çevirme ifade diye. Ben de ifade kelimesini Halil Hoca'dan, Halil Tavaklı'dan öğrenmiştim. O ifade diye söylüyordu. Evet mantıklı herhalde diye. Şu. Aslında şöyle söyleyeyim. Belki yani kelime kullanmak zorunda değiliz. Ben sadece olayı açıklayayım. Siz artık istediğiniz kelimeyi kullanın. Normalde hani tamamen bunu bir konuyla yani hücre nedir, DNA nedir bilmeyenler için anlatıyorum. Şöyle söyleyeyim size. Mesela bir kitap düşünün. Kapkalın bir kitap düşünün. Genom olduğunu düşünün. Tamam mı? Genom. Ve bu genom her hücremizde var neredeyse. Bir iki hücre, platelikler hariç birkaç hücre ama her hücrede var. Ve bunun içindeki chapter'ları, bölümleri gen olarak düşün. Mesela 20 bin tane chapter var bu kitabın atıyorum. Öyle bir şey. Her bir yani atıyorum 3-5 sayfası bir bölüm. 3-5 sayfası bir bölüm. Bunlar gen. Ve bu kitap tabii ki 29 harften oluşuyor. Ama genomda bu 4 harften oluşuyor. 4 farklı harf var genomda. Yani A, T, C, G olarak düşün. Alfabesi böyle. Tamam mı? Ve mesela bir yerde bir şey olduğunu düşünün. Bir tane harfin yanlış type olduğunu, yani print hatası olduğunu düşünün kitapta. İşte bu mutasyon ve bu eğer çok önemli bir genin önemli bir kısmındaysa bir hastalığa sebep olur. Daha o yüzden şu anki CRISPR teknolojileriyle bildiğiniz minik moleküler makas yolluyorsunuz gibi bir şey düşünün. O kısmı gidip kestiğinizi düşün kitapta. Ondan sonra oraya alıp oraya doğrusunu yapıştırdığınızı düşün. Yani aslında CRISPR'la yapılan şey de bu. Şimdi evet bayağı konudan uzaklaştığım gibi oldu ama tekrar geri toparlayayım. İfade ediyorduk. Şimdi bu mesela her bir bölüm bir gene tekabül ediyor dedik. Bu kısımdan mesela chapter 1'den oluşan şeye, ürüne sonuçta hücrenin içinde bir moleküler makine olduğunu düşün, bir düzen olduğunu düşün. O bilgiyi kullanarak RNA denilen bir molekül yapıyorlar. Hatta şu an bazı aşılarda RNA'yı kullanıyor değil mi? Bu çift sarmallı değil de DNA gibi tek sarmallı. Çok benziyor DNA'ya ama tek sarmallı. Ve o kodu kullanarak bir RNA molekülü oluyor değil mi? Ondan sonra yine hücrenin içinde başka makineler diyeyim, moleküler makineler. Bu RNA'yı şey gibi kullanıyor, şablon gibi kullanıyor. Onun üzerine bağlanıyor. O kodu okuyor ne yazdığını. Oradan başlıyor bu kez amino asitleri yan yana taka taka bir protein yapıyor. Anlatabildim mi? O koda göre. Yani her bir chapter'dan gelen yani genden gelen spesifik bir RNA var. RNA'dan spesifik olan bir protein var. Ve bu proteinde 3D yapısı olan ufak bir molekül diye düşünün. Ve bu gidip her bir protein başka bir şey yapıyor. Ne bileyim bir tanesi gidip metabolizmada bir amino asidin sentezinde görev alıyor. Bir tanesi hücrenin bilmem neresini hareket ettiriyor. Bir tanesi yeni DNA, yeni RNA yaptırıyor. Birçok şey. Hücrenin her yerinde farklı şeyler. Bir tanesi oksijenli sorun. Bir tanesi oksijensiz sorun da. Böyle olduğunu düşünün. Böylece 20 bin tane yani yaklaşık söylüyorum memur hücresinde chapter'dan 20 bin küsur tane farklı tip RNA olduğunu oradan da 20 bin küsur tane protein. Tabii bunların daha da ayrıntıları var aslında 20 binden çok çok daha fazla ama kabaca böyle söyleyebilirim. Yani gendeki o ilk baştaki o kitaptaki harf hatasından kaynaklanan bir durum var. Ona mutasyon diyoruz ve bu hastalığa sebep oluyor. Ve ondan oluşan RNA da o mutasyonu taşıyor. O RNA'dan oluşan protein de o mutasyonu taşımış oluyor. Çünkü yanlış kod var orada bir tane. Ve oluşan bu protein tam düzgün yapıda değil, düzgün fonksiyonu yok. O sadece o bir tane mutasyondan kaynaklı. O tam çalışamıyor. O tam çalışamadığı için hücrenin artık hangi görevinde, hangi kısmında ne görevi varsa o bozulmuş oluyor. Bunlar da farklı farklı hastalıklarını tanımamış oluyor.
Şimdi burada şunu sorabilir
miyim? Çok mu temelden aldım? Biraz öyle.
Evet, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Orada bir şey sormak istiyorum. Şimdi orada hani harfteki hatayı düzeltince bu çalışma da onu mu yapılıyor?
Yok. Mesela tabii ki insanların yapmaya çalıştığı o. Yani hastalığı düzeltme yöntemlerinden biri değil mi? Onu düzeltirsek. Şimdi orada da yok. Benim anlamaya çalıştığım şey nelerin bozulduğunu anlamak. Kendi projemde. Düzeltmeye çalışma gibi bir amacım yok. Daha temel değil. Önce nelerin bozulduğunu anlayayım. Sonra düşünür onlar. Yani önce bir şeyi tedavi etmek yani çözmek için önce neyin yanlış gittiğini anlamanız gerekiyor aslında. Ama o dediğiniz o bir şekilde kesip hemen oraya doğrusunu yapıştırma teknolojisi şu an acayip pop, yani zaten geçen sene Nobel'i aldılar bunlar değil mi CRISPR'da? Ve ben Boston'da yaşıyorum. Burada birçok biyotek şirkette bunun üzerine çalışıyor. Orada da birçok problem var. Şimdi hastalığa göre değişiyor. Şimdi mesela yolladınız o makası ve düzgün harfi oraya değil mi? Düzeltecek mesela bu yolladığınız araç. Ama şimdi mesela ne bileyim kaslarda olan bir şeyse bir sürü kas hücresi var. Yani hangi birini nasıl yollayacaksınız? Hani mesela ufak bir yerse yani hedef önemli. Mesela beyin değil mi? O kadar büyük ki yani hangi birini düzelteceksin mesela gibi. Şimdi zaten onları anlamak için mesela şu kadar kısmını düzeltirsek hastalığın birçok kısmını, birçoğunu düzeltmiş oluyor muyuz mesela? Onu anlamak için nerenin önce bozulduğunu anlaman lazım. Ne kadarını bu düzeltmen gerektiğini anlamak. Yani temel bilim kısmını önce bir tamamlamak gerekiyor. Ve de şunu söyleyeyim. Mesela o yöntem, mesela kanseri alalım tekrar. Şimdi bu iki türlü mutasyon var. Bir germline mutasyonu, bir somatik. Yani somatik sonradan organlarda olan mesela. Mesela kanser böyle atıyorum. Pankreas kanseri diyelim. Normalde o mutasyonla doğmuyor hasta. Yani öyle olanlar da var da. Hani sonradan bir şekilde sebepleri de bilinmese çevresel faktörler, genetik yatkınlık neyse birçok. Bir şekilde o organda bir mutasyon olmaya başlıyor. Ve etrafındaki hücrelerde de olmaya başlıyor. Sonra işte kanser oluyor. Buna somatik mutasyon. Yani sonradan belli bir kısımda olan. Şimdi mesela bir pankreas kanserinden bir örnek alırsanız yaklaşık ortalama bir 60 tane falan mutasyon var farklı gende. Şimdi hangisini düzelteceksiniz? Değil mi? Soru o. Yani bunlardan belki bazıları daha ikincil. Bazıları direkt sebep yani kansere sebep oluyor. Bunları önce çalışmanız lazım. Hangisini tek tek bir bakmanız lazım mesela. Bunlardan hangisi kansere direkt sebep oluyor? Mesela gidip biz işte şu 5 tanesini seçtik bu genlerden. Hedef aldınız, düzelttiniz. Hiçbir şey olmadı. Yani hala kanser devam ediyor olabilir. Önce bunların temel bilimde hangisini ne işe yarar? Ya da mesela o dediğiniz yöntem CRISPR'la daha çok bir gende olan mutasyon. Genelde bunlar şey olan hastalıklar. Daha seyrek görülen. Mesela SMA bir hastaları tartışılıyor Türkiye'de. Onun gibi mesela bir tane genden olan, distrofiye sebep olan. Onları tabii ki düzeltmek daha kolay. Çünkü bir geni düzeltirseniz kesinlikle düzelecek. Onu biliyorsunuz yani. Şeyde de bunun hani şu an tarihte örneği var mı? CRISPR'la düzeltilen bir hasta var mı diye sorarsanız bir tane geçen sene işte şey oldu. Sickle cell disease denilen hastalık biliyor musunuz? Türkçesini bilmiyorum açıkçası. Yani bu bir mutasyon şeye sebep oluyor bu hastalarda. Hemoglobin var ya oksijeni taşıyan kandaki o tamamen doğru şekilde olmadığı için oksijen taşıyamıyor organlara. O yüzden çok sürekli ağrıları oluyor bu hastaların. Bayağı kötü bir hastalık yani. Bir tane hasta düzeltildi mesela yani tedavi edildi. Tarihe geçtiler. Geçen sene.
Otizmle ilgili bir şeydi. Hani hangi kelimedeki hangi harfte sorun varsa o harfi sanki embriyo sürecinde değiştirmek daha kolay olur yani.
Evet. Evet. Yani teoride aynen öyle. Aynen. Yani onların da tabii ki şu an sekanslama yöntemleri de gitgide gelişiyor. Yapıyor. Hani o kadar derin sekanslanmıyor tabii ki klasik hamilelik testlerinde. Çünkü bu dediğim gibi otizm yani bir sürü farklı genden sebep olabilir yani kaynaklanabilir. Açıkçası gibi değil. Mesela Down sendromuna bakmak ya da belli hastalıklara bakmak gibi değil. O sekanslama gitgide daha maliyeti azaldığı için çok standart hale geleceğini düşünüyorum onun ileride. Ama yani düzeltme olarak yani mesela başka bir örnek immünoterapi mesela değil mi? Bu da çok önemli. Mesela immünoterapi de biliyorsunuz yani modifiye ettiğiniz bağışıklık hücrelerini tekrar kanserli hastaya yolluyorsunuz. Gidip kanser hücresini bulup onu yok ediyor. Tabii ki bu şeyde daha çok kan kanseri falan, yani lenf sistemi ve kan dolaşım sistemini içeren kanserlerde işe yarıyor. Çünkü o yolladığınız hücrenin yine hareket konusuna giriyor. Çok rahat hareket edebiliyorlar ve hemen gidebiliyor. Ama mesela bir katı bir organın içinde, ne bileyim pankreas, akciğerde, oralara hücreleri yollamak çok zor. Hani o şeyi yapamıyorlar. O aralara girip o kanseri bulamıyorlar. Zaten kanser hücreleri de belli moleküller salgılıyorlar ki yani bir nevi kamuflaj gibi. Kendilerini gizliyorlar. Biz yani görünmeyelim burada diye. O bağışıklık hücreleri ne kadar modifiye edersiniz dedin, bulamıyorlar mesela. İşte birçok insan şu an burada biyotekte bunları çalışıyor zaten. Onlara da ne yapıyorlar? Mesela bağışıklık hücrelerini alıyorlar. Laboratuvarda o CRISPR'la onları biraz daha savaşçı hale getiriyorlar. Belli genlere belli mutasyonlar yapıldığı zaman hani onu şey gibi bir şekilde yapay olarak daha güçlü hale getiriyorlar, öyle söyleyeyim. Çünkü yani kanser aslında bu tartışılıyor ama yani konunun uzmanları daha iyi bilir. Bir nevi aslında bağışıklık hücresinin tembelleşmesinden de kaynaklandığı söyleniyor. Hani çünkü vücutta hemen oluşurken normalde kendi iyi bir bağışıklık sistemi onu yakalayıp yok eder. Ama bir süre sonra herhalde dediğim gibi tembelleştiği için onu bırakıyor ve olmaya başlıyor. O yüzden bağışıklık sisteminin hücrelerini laboratuvara alıp orada onları modifiye edip CRISPR yöntemiyle tekrar onu hücreye hastaya geri yolladığınızda bu kez daha canlanmış bir şekilde girip bulabiliyorlar. Ama belli kanser hücreleri için.
Biraz doğru hücreler, hani genetiği düzeltilmiş hücreler geri vücuda veriliyor dediğimiz hasta.
Peki, ama evet.
O devamında diğer başka hastalara da uygulanabilir mi?
İşte zaten büyük soru o. Bu o bence biraz nispeten daha kolay bir soru, yani şeyde problem. Çünkü kan hücresi yani alıp çıkartıp koyabildiğim bir şey mesela. Beyin hücresi gibi değil yani, değil mi? Beyin hücresi bir oluşum, yani birçok nöron bizle yaşıt. Yani onun belli bir şekilde büyüyüp oraya gelmesi lazım. Hani onu o şekilde tekrar oraya replayıp yani şey yapar, yer değiştiremez. Şu an onlar için farklı, onun da mesela immünoterapi şeklinde de yaklaşılabileceği düşünülüyor belli beyin hastalıkları için. İşte onların da onlara mikrogliye deniyor. Mesela mikrogliyaları yine modifiye edip tekrar yollayabilir miyiz? Böylece bozuk nöronları düzeltebilirler mi? Bir nevi heykeltıraş gibi bunlar. Hani belli sinapsları modifiye edebilmeyiz. Yani ona aslında hücre terapisi deniyor. Yani hücre terapisinde çok gelecek var açıkçası. Hani illa böyle immünoterapi değil, ne bileyim diyabette, farklı hastalıklarda laboratuvar ortamında savaşçı ya da modifiye akıllı hücreler yapıp bu hücreleri yollayıp gidip ne yapmasını istiyorsanız işte o şekilde modifiye edip bu alanda hani bu geleceğin şeylerinden biri, en büyük alanlarından biri gen terapisi bu. İşte bunlar yani.
Çok teşekkür ederim.
Ne demek, yani konudan biraz saptık gibi oldu ama zevkliydi.